Ayrı bir ki diriliş, mahşerin galibi, Cavit Kırcı. Sayfa 15. Bu köyde bir şey vardı, bize söylenmeyen ama önemli olan bir şey vardı. O halde ne yapıp edip bu köyü alacaktık? Bu amaçla önce şu tayyareden kurtulmak lazımdı. Mitralyöz nişancısı başarılı atışlarıyla tayyareyi püskürttü. Sonrasında da topçular ve piyadeler aynı başarıyı sergilediler. Düşman 30-40 kadar kayıp verip çekildi. Ancak yaralı sayıları oldukça fazlaydı. Neredeyse düşman birliğinin yarısını harp dışında bırakmıştık. Bizden de ne yazık ki 4 şehit vardı. Düşman mevzileri buraya yakındı ve bu nedenle de buraya mutlaka geleceklerdi. Burada fazla kalmamam gerektiğini düşündüm. Geri çekilmeye karar verdim. Ama bizi buraya getiren emrin sebebini bulmalıydım. Bu köyde bir şey vardı. Bizden saklanan fakat bizim belki de bulmamızın dahi istenmediği bir şey. Zira köyü enikonu inceleyip de kontrolü sağladıktan sonra acele koduyla Şam'a mesaj göndermemiz istenmişti. Ama benim bunu yapacak zamanım yoktu. Hemen birkaç askerden oluşan bir keşif kolu oluşturdum ve köyü kolaçan ettirdim. O şey neyse onu arıyordum. Düşmana 30-40 kadar ölüye ve 100 kadar yaralıya mal olan ve bizim de yorgun argın durdurak bilmeden buralara gelmemize neden olan, ayrıca 4 de şehidimize mal olan o şeyi bulmalıydım. Bu kadar değerli olan o şey neydi? Düşman çekildikten sonra korkusundan evlerin kuytu köşesine çekilen yerli Araplar da bir bir ortaya çıkıp ''Şükran, şükran kesire, Allahu Ekber, Elhamdülillah'' nidalarıyla yanıma yaklaştılar. Burası da benim köyümden farksızdı. Burada da genç nüfus yok denecek kadar azdı. Onlara birliğimde Arapça bilen bir Adanalı asker marifetiyle sordurdum. ''Bu köyde ne vardı? Yakın zamanda önemli bir şey olmuş muydu?'' Hiçbir şey bilmiyorlardı. Hatta birbirlerine bakıp şaşkın şaşkın konuşmaya başladılar. Anlaşıldığı kadarıyla yerli Araplardan bir şey öğrenmem mümkün değildi. Ama burada bir şey vardı. Nedeni her neyse yarım saatten daha fazla kalmaya niyetim yoktu. Keşif kolu mutlaka bir şeyler bulur diye düşünüyordum. Nitekim çok geçmedi ve Malatyalı Ömer seslendi. ''Kumandanım acele gelin.'' Aceleyle köyün kıyısındaki bir ahırın içini işaret etti, koşarak oraya gitti. Ahırın içinde insan olduğu anlaşılan ve sedir gibi bir şeye oturmuş vaziyette karaltılar vardı. Önlerinde ise saman yığını ile 15-20 kadar koyun ve keçi vardı. İçeriye doğru yürüdüm, kapı ağzındaki askerlerin kapıdan çekilmesini istedim. Dışarıdan gelen ışıkla içeride bir düzine Osmanlı üniforması taşıyan askerin olduğunu gördüm. Dilleri dışarıda uuu diye sesler çıkaran ve korktukları her hallerinden belli olan askerler. Loş ışıkta ancak Osmanlı olduklarını anlayabildiğim bu askerlerin neyin nesi olduğunu anlayamadım. Yalnız hiçbirinin elleri hareket etmiyordu. Hatta yerlerinden dahi kalkmıyorlardı. Hiçbirisinde kalpak da yoktu. Yırtık ve eskimiş elbiseleri acınacak haldeydi. ''Kimsiniz?'' diye sorduğumda yine ''Uuu'' sesleriyle cevap veriyorlardı. Bir tuhaflık vardı. Az önce yer yerinden oynamıştı. Köyde yaşayan yerli Araplar saklanacak yer aramışlardı. Ama bunlar sıra sıraya oturmuş bekleşiyorlardı. ''Tekrar kimsiniz?'' diye sordum. Tekrar ''Uuu'' seslerini çıkardılar. Yanımdaki Malatyalı Ömer'e bir fener yakmasını söyledim. Elimde fener ile yaklaşınca hayatımın en dehşet verici manzaralarından birisiyle karşılaştım. Onları görür görmez irkildim ve elimde olmadan zıpladım. Zira karşımda duran 10 kadar Osmanlı askerinin gözleri beyazlamış vaziyette boşluğa doğru bakıyor ve yüzleri buruş buruş olmuş olduğu halde kiminin dudağı sarkıyor, kiminin de ağzından salyalar akıyordu. Beni fark eder etmez de ağlaşır gibi yeniden ve daha yüksek bir sesle tekrar ''Uuu'' seslerini çıkarmaya başladılar. O kadar cephe ve ölüm görmeme rağmen bu manzara karşısında korktum. Sanki karşımda duranlar mezarlarından fırlamış birer hortlaktı. Tam geri çıkacaktım ki kapı ağzından bozuk bir Türkçe'de biri konuştu. ''Onları ben getirem olduğu yerde.'' ''Sen mi? Neden? Kim bunlar?'' ''Asgar, bizim asgar. Ben bulmuşam onları dün sabah. Sen kimsin? Ben Cabir, el-Mahmud bin Veli bin Cabir. Onları ben bulmuşam. Çölde yalnız ve başıboş vaziyette. Bulduğum yerde iki sarhoş İngiliz askeri vardı. Onları da öldürdüm. Sonra bunları güç hal buraya getirmişim. Kim bunlar? Neyin nesi? Dedim ya, askar, bizim askar. Ben buldum onları. Allah kimseye bu kaderi yazmasın. Anlat. Korkudan dilleri lallanmış. Yaşadıkları onları aciz ve odlak yapmış. Sen ne olduğunu biliyor musun? Farkındasın ya, Türkçem zayıf. İçlerinden sadece birisi konuşabildi. O da şu, adı Hüsnü'ymüş. Ondan az bir şey malumatlandım. Peki sen kimsin? Neden bu askerleri buraya taşıdın? Ben halifemize bağlı bir Müslümanım. Şam'daki valimiz ile haberlaşırım. Şu kafeste yaşattığım Şahin'imle de haber taşıtırım. Sizin buraya kalmanızı ban sağladım. Şahin'im yüksekten uçar. Konacağı yer Şam kalesinin burcudur. Oradan da ayağına haber bağlarlar, nabura gelir. Hüsnü hangisi? Ben, dedi bir tanesi. Hüsnü sen misin? Benim. Müfreze kumandanı mülazımı evvel Hüsnü Şevki. Çanakkale'de istihkam birliğinde harpteyken esir alındım. Ya ben de Çanakkale gazisiyim yiğidim. Ben gazisi olamadım, esiri oldum. Ne oldu, anlatsana. Harpte esir olunmaması gerektiğini öğrendim. Yanımdakiler de dahil, hepimiz Çanakkale esirleriyiz. Ancak hiçbirimiz aynı memleketten veya aynı birlikten değiliz. İngilizlerin ilk işi geçmiş bağları olanları koparmak oldu. Sonra? Sonra da bizi İskenderiye'ye gemilerle getirdiler. Bir müddet esir kamplarında kaldık. Sonrasında ise en fena muamelelere maruz kaldık. Bir şey oldu, hepimizin gözleri kör oldu. Ne oldu bilmiyorum. Bütün esirlerin mi? Hayır, sadece buradakilerin. Sonra bir yere intikal ediyorduk. Önemsiz bir intikaldi bu. Başımızda yalnızca iki asker vardı. Bu Arap geldi ve bizi kurtardı. Sonrasında ise buraya sakladı. Peki diğer askerler, onlar neden konuşamıyorlar? Durumları çok fena. Akıllarını yitirmek üzereler. Bizi bir an evvel Şam'a ulaştır beyim. Tedavi olmamız lazım. Açız, doymamız lazım. Bu Mehmetçikleri de alarak bir an evvel köyden ayrıldık. Olabildiğince hızlıca hareket ettik. Köyü de boşalttım. Hiçbir köylüyü de orada bırakmadım. Zira İngilizler buraya mutlaka tekrar geleceklerdi ve eğer askerleri bulamazlarsa pekala onlara kötülük yapabilirlerdi. Cabir yolda bize çok iyi rehberlik etti. Onları Şam yakınlarında bulunan bir başka Arap köyüne yerleştirdi. Yanlarında getirdikleri hayvancıkları da burada geçim kaynakları olacaktı. Askerleri de Şam'daki karargaha teslim ettim. Her birisini memleketlerine trenle yolladılar. Bu dramatik ve feci olaydan birkaç ay sonra Trabzon'un tamamen Ruslar tarafından işgal edildiğini öğrendim. Bir yandan İngilizlere karşı savaşırken elim yüreğimde memleketimin ve ailemin halini merak ediyordum. Zira memleketim Trabzon'a topu topu 10-15 fersah uzaklıktaydı. Trabzon denizden ve karadan taarruza dayanamamıştı. Ruslar Rize'ye reva gördüğü muamelenin aynısını misliği de Trabzon'a da layık görmüştü. Lakin öğrendiğim kadarıyla ilerleyişleri yavaşlamıştı. Adım adım ilerlemeye çalışsalar da ordumuz Rusları yavaşlatmıştı. Babamdan ara ara mektup alıyordum. Beni rahatlatacak havada yazılan mektuplardı bu mektuplar. İşlerin yolunda olduğunu, endişeye mahal olmadığını, zafer için ümit var olmam gerektiğini yazan ve gerçekçi olmayan mektuplardı hepsi de. Ben de cevaben işlerin aksi gitmesi halinde ben köydeyken konuştuğumuz tedbirleri uygulamaya koymasını, tüm ailemi ve amcalarımı onların da ailelerini alarak Giresun'a belirlediğimiz güzergahta kaçış yolunu kullanarak ulaşmalarını yazıyordum. Tabii benim bu cevaplarım onların ne durumda olduklarını bildiğime işaret ediyordu. Babam yine de moral bozmamak adına hep işler yolunda diyordu. Fakat ben biliyordum ki işler yolunda değildi. Çünkü Rus çarı Osmanlı'nın paylaşılmasından pay almak için Kafkas cephesini açmıştı. Ve eğer imkan bulsaydı Çanakkale'de o da olacaktı. Burada Filistin'de işler çok da yolunda gidiyor sayılmazdı. İlk kanal harekatının başarısızlığından sonra ikinci bir kanal harekatı kararı daha alındı. Bu düşünceler içinde beynim adeta çatlıyordu. Harbiyeden gelme bir zabit değildim ama tüm bunları düşünebiliyor, kurgulayabiliyor ve genelde doğru sonuçlara ulaşıyordum. Çok okumanın mühendislikle birleşmesinin bir sonucuydu bu. Bazen düşünüyordum, bu iyi bir şey mi? Her şeyin neredeyse farkında olmak. Huzuru kaçırıcı değil miydi bu? Sonra da şu sonuca varıyordum. Bilmek hazırlıklı olmaktır. Gerçek nasıl olsa kendini kabul ettirecek. Benim bu Arap köyünde yaşadığım bu dehşetli maceradan sonra binlerce askerle Süveyş'e bir kez daha saldırdık. Ardı arkası kesilmeyen saldırılarımıza karşın Süveyş'i bir türlü geçemiyorduk. Kumandanımız Alman Miralayı Krepp von Kressenstein sonunda yenilgiyi kabul etti ve El Arish'e çekildik. Almanlar kendi milli çıkarları doğrultusunda Cihan Harbi'nin cephelerini oldukça geniş bir sahaya yaymışlardı. Her ne kadar doğrudan doğruya Rusya ve Fransa ile savaşsalar da asıl büyük gücün İngiltere olduğundan hareketle Osmanlı topraklarında komuta noktalarında yer alan Alman subaylar vasıtasıyla İngilizlerle uzak cephelerde savaşıyorlardı. Ben de bütün bunları düşündükçe bu savaşta bizim işimiz ne diye sorasım geliyordu. Fakat dört bir koldan İngiliz ve Rus birlikleriyle kuşatıldığımıza göre savaşa biz girmesek dahi savaşın taraflarının bizi içine alacağına da şüphem yoktu. Memleketi yöneten iddiatçı kadrolar kazanan tarafla birlikte olup savaş sonrasını hesaplamışlardı. Umarım bizim tarafımız kazanırdı. Kazanma ümidimiz de yüksekti. Her ne kadar bazı cephelerde kaybetsek de bunlar geçici mağlubiyetler sayılırdı. Zira düşman kazandıkça yayılıyor ama kazandığı yerlere yerleşemiyordu. İkinci Kanal Harekatı da hezimetle sonuçlandıktan sonra amacımız İngiliz birliklerine zayiat verdirerek çekilme halini almaya başladı. Tabii ki isteyerek çekilme değil, savaşarak çekilme. İngilizler her ne kadar bizi kanalda durdursalar da papucun pahalı olduğunu anlamışlardı. Her iki taraf da birbirini kolluyordu. Bizim askerlerimiz kesinlikle çok iyi askerlerdi. Lakin teknik üstünlüğümüz ne yazık ki Almanya'dan gelecek desteğe bağlıydı. Asker ve insan kalitemiz ise mükemmele yakın kalitedeydi. İşte bu üstünlüğümüz de düşmana karşı teknik eksikliğimizi gideriyordu. Bu da gösteriyordu ki yakın gelecekte Avrupa ile olan teknik aralığımız giderilemeyeceğine göre her vakit insan kalitesine önem vermek zorundaydık. Bizim insan kalitemizin kaynağı da milletimizin aile yapısı, örf ve adetlerine olan bağlılığı ile toplumun içinde yaşayan büyüklerine olan inancı ve devletine olan güveniydi. Yani biz bu üstünlüğü maneviyat sayesinde alıyorduk. Öyle ki ne yaşarsak yaşayalım o maneviyat kolay kolay sarsılmıyordu. Cephede de olsak birbirimize destek oluyorduk, birbirimizi müspet manada besliyorduk. Nitekim günlerden bir gün bu moral gücünün ve desteğinin ne demek olduğunu bizzat ben yaşadım. Memleketim işgal edilmek üzereydi. Ruslar Trabzon'dan sonra Folun yani Vakfı Kebir'in işgaliyle yetinmemişler, Çavuşlu Deresi'nin önüne gelmişlerdi. Benim kaygılarımdan haberdar olan bazı zabitler bizzat kuvvet verici telkinlerde bulunuyorlardı. Ama en fazla telkini de Tatvanlı Fahrettin'den alıyordum. Zira Fahrettin'in memleketi bizzat Ruslar tarafından işgal edilmişti. Üstelik de zulmü bilhassa yaşamışlardı. Fakat Fahrettin moral olarak yıkılmak bir yana her gün daha fazla tevekkülle vazifesine sarılıyor, her gün daha gayretle yaşamaya devam ediyordu. Cenab-ı Allah'ın takdirinden daha iyi olarak hiçbir şey bilemeyeceğime göre ve ben burada onun rızası için kardeşlerimle birlikte küffara karşı harp ettiğime göre Rabbim benim için bu hayatı uygun görmüştür. Elbette mükafatını verir diyordu. Ben ise henüz daha işgale uğramamış bir memlekete sahip olduğuma göre ve aynen Fahrettin gibi harp ettiğime göre Rabbim benim için de mükafatı layık görür diyordu. Çok geçmedi bir gün Fahrettin yanıma geldi. Selamün aleyküm kumandanım.
Aleyküm selam Fahrettin, nasılsın?
Elhamdülillah kumandanım, iyiyim hem de ziyadesiyle.
Hayrola Fahrettin, seni böyle mutlu kılan ne? İşimiz hayırla kumandanım, şerde işimiz yok. Şerde işimiz olsa da birbirimizin yanında yerimiz yok.
Aferin Fahrettin, bak bu sözü çok doğru söyledin. Anlat bakalım, seni bu kadar mutlu kılan ne?
Memleketimden haber aldım.
Oo, ne mutlu sana. Nasılmışlar? İyi haberlerdir inşallah.
İyidir kumandanım, iyidir. İyi olmazsa Rabbim bize vasıl eder miydi?
De bakalım neymiş?
Memleketim necata ermiş, kurtulmuş.
Deme, nasıl olmuş o iş?
Az evvel büyük kumandan Miralay anlatırken işittim kumandanım. Binbaşıyı anlatıyordu. Anlatırken de çok heyecanlıydı. Bence heyecana gerek yok ya, neyse. Bir paşa varmış, ismini ben de işittiydim. Çanakkale'de ismi çok duyulmaya başlamış. O muzaffer olmuş. Memleketin Bitlis ve havalisiyle Muş ve havalisi necata ermiş.
Ne güzel. Kimmiş o kumandan Fahrettin?
Kemal Paşa diyorlar. Mirliva Mustafa Kemal.
Mirliva Mustafa Kemal. Bu ismi daha önce hem Çanakkale'de duymuştum hem de Trablusgarp Harbi'nde. O zamanki adıyla Binbaşı Mustafa Kemal Bey idi ve gazeteci Şeref Bey kimliğiyle Trablusgarp'a gitmişti. Bu gözü pek ve adından sıkça söz ettirmeye başlayan kahraman kumandanımızla kaderlerimiz bir yerlerde kesişiyordu. O da Çanakkale'den sonra Doğu cephesine savrulmuştu. Kısmen ben de. Bitlis'in ve Muş'un Rus işgalinden kurtulması kesinlikle çok sevindirici olmuştu. Zira bu olay askerlere moral vermiş ve Rus ilerleyişinin durdurulabileceğine de işaret etmişti. Bununla birlikte Rus işgali sırasında yaşanan pek çok hadise de daha harbin başında hükümetçe alınan tehcir kararının nedenli doğru bir karar olduğunu ortaya koyuyordu. Zira Ermeni çeteciler ve Rus birliklerinde bulunan Ermeni birlikleri sayesinde Ruslar ilerleyişlerini daha rahat yapabiliyorlardı. Çünkü Ermeniler bölgeyi ve bölge insanını iyi tanıyorlardı. Onların da Rusların yanında düşmanla beraber bize karşı hareket etmeleri Ermenilere olan öfkemizi kabartıyordu. Başta Talat Paşa olmak üzere kabine üyeleri tedbir olarak Anadolu'nun doğusundaki Ermenileri tehcir ettirme kararı almıştı. Tehcir büyük oranda Şam, Halep ve Beyrut vilayetlerimizin olduğu bölgelere doğru gerçekleşmişti. Buralarda şehirlerde veya köylerde Ermeniler vardı, hem de binlercesi. Yakın dönemde yaşadığımız harpler öyle harpler olmuştu ki Osmanlı tebaası oradan oraya göç etmişti. Göç edenlerin Müslüman ya da Türk olması önem taşımıyordu. Cihan Harbi'nden evvel kopan Balkan Harbi sırasında Türkler derken Cihan Harbi'nde Ermeniler ve daha önceki 93 Harbi sırasındaysa Kafkas Müslümanları. Osmanlı tebaasından olan Müslim veya gayrimüslim herkes bir yerlerden bir yerlere göç ediyordu. Bu göçlerin her biri kendi içinde nice dram taşıyordu. Balkan muhacirlerinden olan ve Rahmi Ağa'nın ölümüne yol açan hastalığı bulaştıran Mehmet Ali'nin yürek burkan hikayesi, Samiha Hanım'ın Çerkezlerle ilgili anlattığı acıklı anılar. Muhtemelen Ermenilerin de benzer acıklı yaşanmışlıkları vardı. Fakat onlara çok kızgındık. Vatanımızda bağrımıza bastığımız Ermeniler düşmanla, yani Ruslarla işbirliği yapmışlardı. Her ne kadar kızsam da harbin acımasızlığından azade olduğum zamanlarda onları da düşünüyor ve anlamaya çalışıyordum. Lakin her gün ceset gördüğüm bu harp günlerinde soğukkanlılıkla insanları, toplumları ve hadiseleri anlamak zordu. Çünkü savaş varken konuşan taraf öncelikle savaş ve savaşın hissettirdikleri oluyordu. Çok geçmedi, kader beni onların, yani Ermenilerin bulunduğu bir yere attı. Burası Şam yakınlarında bulunan ve daha önce terk edilmiş olan bir Maruni köyüyken muhacir Ermenilere mesken edilmiş, bakımsız ve viran bir köydü. İçinde 30-40 kadar Ermeni aile vardı. Kadınlar siyah giyinmiş, erkekler bizim erkeklerimize benzer bazı kıyafetleri giyinmiş ve hemen hemen hepsi de bıyıklı, çoluk çocuk biçare ve kimsenin yüzünün gülmediği ve yalnızca çocuk ağlamalarının duyulduğu bir köy.
Bu köyün bir muhtarı var mı? Ya da bir önderiniz? İçinizde önde geleniniz kim?
Ben kumandan.
Sen kimsin?
Ben Berç Cezveciyan, köyün en yaşlısı benim.
Tamam, o halde seninle konuşalım.
Konuşalım kumandan. İstersen atından in de oturup da konuşalım.
Neden?
Aylardır at sırtından bize emirler yağdıran ve bizi horlayan adamlar görmekten usandık kumandan. Sanırım buradan başka yere gitmeyeceğiz ve herhalde yeni vatanımız burasıdır. Bari burada insanca muamele görelim ve devletimizle konuşurken haysiyetimizle konuşalım.
Bert Cezveciyan haklıydı. Bir atın sırtında ve askerime dahi takılmadığım bir tavırla ve sert bir üslupla konuşuyordum. Fakat insanım işte. Zalim Rus ordularına yardım ve yataklık eden bir halka karşı nasıl iyi davranabilirdim ki? Üstelik onların yardımıyla hatırı sayılır bir ilerleme kaydeden Rus orduları onlar sayesinde Sarıkamış'ta binlerce askerimizi telef etmişken, Anadolu'nun doğusunda nice köy ve kasabalara onların yardımıyla Rus zulmü girmişken ve benim memleketim Giresun'da onlar sayesinde tehdit altındayken, nasıl öfke duygumu boş verip de iyi duygularımla konuşabilirdim ki? Fakat öyle de olsa, öfkeli de olsam ben bir askerdim. Bir Türk subayıydım, bir Osmanlıydım, bir Müslümandım. Askerlerin görevi vatanını, vatandaşını, milletini korumak ve yaşatmaktır. Hatta vatandaşları suç işlese bile.
Tamam Bert Cezveciyan, oturalım ve konuşalım. Bizi bu davranışınızla dahi çok mesut edersiniz kumandan.
Neden?
Böylesi basit dahi olsa iyi muamelelere o kadar hasret kaldık ki.
Bütün bunları vatanınıza hainlik etmeden düşünecektiniz.
Bert Cezveciyan durdu, yutkundu, dudaklarını kımıldattı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 26.